Ayrım 27.
Oysa gördüğümüz gibi aile özel de değildir, bir sığınma yeri de değildir. Tersine bütün toplumda yaygın olan ve bireyin artık dayanamayacağı hastalıklarla doğrudan bağlantılıdır. Giderek bunların nedenidir. Ama biraz önce incelediğimiz kültürel destekler, romantik sevginin evlilikle karıştırılması, evliliğin başlangıçtaki işlevlerinin bu işlevleri sürdürmek için gerekli olan cinsel rollerin bulandırılması, denetim ve sığınma yanılsaması, cinselliğin özelleştirilmesi, gittikçe yabancılaşan bir çevre içinde yaşayan çağdaş insanın korkularını sömüren bütün bu şeyler, evlilik kurumunun nasıl olup da hala gelişerek sürdüğü sorusunu yeterince yanıtlamaya yetmez. Ailenin sürmesini yalnızca gericiliğe bağlamak çok kolay bir çözüm olur. Böyle bir olumsuz neden, ailenin canlı bir kurum olarak yaşamasını sağlayamaz. Hayır, korkarım ki evliliği kadın hakları açısından yukarıda sıraladığımız dört özlü isteğin ölçüsüne vurursak, bu kurumun gereksinmelerin bir kesimini, kendi zavallılığı içinde hiç değilse yukarıda ele aldığımız toplumsal deneyler ölçüsünde ya da onlardan daha iyi karşıladığını göreceğiz. 1. Aile içinde kadınların üreme ve çocuk bakımı yükümlülüğünden kurtulmaları hemen hiç gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte kadınlar bu zorunlu yükün ağırlığından bir hizmetçi sınıfının yardımıyla, başka bir deyişle bazı tutsakların başka tutsaklara kişisel hizmetçi olarak verilmesiyle bir ölçüde kurtulurlar. Çağdaş evlilikte bu, jinekoloji, aile planlaması ve çocuk bakımı işinin gittikçe daha çok okullar, günlük bakım merkezleri ve bunun gibi tarafından devralınmasıyla sağlanır. 2. Kadınlara ve çocuklara genellikle parasal bağımsızlık verilmese de bunun yerine geçen bir şey vardır, maddi güvence. 3. Toplumun geniş kesiminin dışında bırakılan kadınlarla çocuklar aile biriminin içine alınırlar. Aile, bu kabul edilmenin gerçekleştiği tek yerdir. Erkek, kadın ve çocuk arasındaki küçük alışverişin bir tek toplumsal kurum içine yoğunlaştırılmış olması, bu kurumdan vazgeçilmesini daha da güçleştirir. 4. Cinsel baskının kaynağı olmasına karşın aile, evli çifte doyurucu olmasa da düzenli bir cinsel yaşam, ailenin öteki üyelerine de yaşayabilecekleri tek uzun süreli ilişkiler olan amaçlı bastırılmış ilişkiler sağlar. Demek ki evliliğin insanları kendisine çeken yaratıcı yanları vardır. Bu, bütünüyle bir kültürel benimsetme işi değildir. Yüzde oranına vurulursa evlilik, hiç değilse bu umutsuz liberalleştirilmiş biçimiyle bugüne dek denenen seçeneklerin çoğu ölçüsünde geçerlidir. Gördüğümüz gibi yukarıdaki deneylerde bazı gereksinmeleri sağlıyor, bazılarını sağlamıyor ya da gereksinmelerin hepsini ancak yarı yarıya sağlayabiliyordu. Üstelik evlilik, kendisine bile bile oynanan bir oyun olma ayrıcalığını da taşıyor. Gene de evlilik, tanımı gereği, üyelerinin gereksinmelerini hiçbir zaman karşılayamayacaktır. Çünkü temelinde baskıcı olan, düzeltme olanaklarını ancak şimdi ele geçirebildiğimiz biyolojik koşul çevresinde örülmüştür ve bu koşulu güçlendirmektedir. Bu kurum sürdükçe, kurumun içinde var olan baskıcı koşullar da sürecektir. Nedenle eskimiş olursa olsun, evliliğin hala doyurduğu duygusal ve ruhsal gereksinmeleri karşılayabilecek ama bu kez daha iyi karşılayabilecek yeni seçeneklerden söz etme zamanı gelmiştir artık. Ne var ki, kadın hakları ölçeğimize göre her önerimizde evliliğin sağladığından bir derece daha iyi bir başarı sağlamamız gerekecektir. Yoksa tüm uyarılara karşın insanlar, evliliğin bir kerecik, yalnızca onlar için başarılı olacağı umuduyla gene de oltaya takılacaklardır. Seçenekler. Bir devrimcinin düşünebileceği değişmez tuzak, her zaman seçeneğiniz ne sorusu olmuştur. Bu soruyu soranın eline hazır bir plan verebilseniz bile, o plan kullanılmayacaktır. Birçok durumda soruyu soran, yanıtı gerçekten bilmek istememektedir. Aslında bu çok yaygın bir saldırı taktiği, devrimci öfkeyi yolundan saptırıp kendi üzerine çevirme tekniğidir. Üstelik ezilenlerin başkalarını inandırmaya kalkışması gereksizdir. Ezilenlerin bilmeleri gereken tek şey, içinde yaşadıkları düzenin onları mahvettiğidir. Özel doğrultunun, organik olarak devrimci eylemin, kendi içinden doğacağını bilmeme karşın burada, tehlikeli bir biçimde ütopik bazı somut önerilerde bulunmaktan kendimi alamayacağım. Böylece hem köktenciliği benimsemeden önce, ben plandan sorumlu değilim çizgisinin aklımı karıştırdığı günleri sevgiyle anmış, hem de ailenin yerine önerilen seçenekler konusunda imgelimin başarısızlığından doğacak siyasal tehlikelerin bilincinde olduğumu göstermiş olacağım. Daha önce de gördüğümüz gibi bu başarısızlığın birçok haklı nedeni vardır. Her şeyden önce tarihte daha önce hiçbir kadın devrimi olmamıştır. Kadın devrimciler olmuştur elbette ama onlar hep erkek devrimciler tarafından kullanılmışlardır. Erkek devrimcilerse toplumun kadın hakları açısından köktenci bir biçimde yeniden düzenlenmesi şöyle dursun, kadın eşitliği konusunda konuşmaktan öte bir şey yapmamışlardır. Gelecekteki bu toplumun edebiyatta yaratılmış bir imgesi bile yoktur elimizde. Ütopik bir kadın hakları edebiyatı da bulunmamaktadır henüz. Üçüncü olarak aile birimi yapısı gereği öyle bir özellik taşır ki, gördüğümüz toplumsal örgütlerin hepsinden çok daha derinlerine işler bireyin. Aile, insanı sözcüğün tam anlamıyla yaşadığı yerde etkiler. Ailenin insanın ruhunu kendi yapısına göre nasıl biçimlendirdiğini gösterdim. Öyle ki sonunda birey aileyi mutlak olarak kabul eder, başka bir seçenekten söz edilmesi ona çarpık gelir. Sonra seçeneklerin çoğunda ailenin sağladığı o azıcık duygusal sıcaklık bile tehlikeye giriyormuş gibi görünür ve bireyi paniğe sürükler. Şimdi vereceğim örnek, bir insanın tek başına kağıda aktardığı bir planın eksikliklerini taşıyacaktır. Bunların en son çözümler olarak ileri sürülmediğini, aslında okurun yukarıda sıralanan dört yapısal koşulu aynı ölçüde ya da daha iyi bir biçimde yerine getirecek başka bir plan çizilebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Öyleyse aşağıdaki öneriler taslaktır ve eylemi dikte etmekten çok yeni alanlarda düşünmeyi sağlamak amacıyla yapılmıştır. İsteklerimiz zamanında yerine getirilebilirse 1984'ün yerine bulacağımız dünya ne olacak? Herhangi bir devrimde sürdürülmesi gereken en önemli özellik esnekliktir. Öyleyse ben burada aynı anda bir arada geçerli olan, bazıları geçici, bazıları ise gelecekte gerçekleşebilecek birçok olasılıktan örülen bir program önereceğim. Birey, ilk 10 yılda bir yaşama biçimini seçebilir. Başka bir dönemde de başka bir yaşama biçimini deneyebilir. 1. Bekar meslekleri. Seçilen bir mesleğin gerekleri çevresinde örülmüş, bireyin toplumsal ve duygusal gereksinmelerini kendi özel iş yapısı içinde karşılayan bir bekarlık yaşamı, birçok birey için özellikle geçiş döneminde çekici bir çözüm olabilir. Toplumun artık nüfus artışını istememesine karşın bekarlık meslekleri neredeyse yok olmak üzeredir. Eski bekarlık mesleklerinin, örneğin temiz bir dinsel yaşam, saray meslekleri, soytarılar, müzikçiler, uşaklar, şövalyeler, sadık bendeler, sonra kovboyların, denizcilerin, itfaiyecilerin, uzak yol kamyon şoförlerinin, dedektiflerin, pilotların hep kendilerine özgü bir üstünlükleri olmuştur. Bu mesleklerde bekar olmanın hiçbir sakıncası yoktur. Ne yazık ki bu rollerin hiçbirisi kadınlara açık değildir. Bekar kadın rollerinin çoğu, örneğin evde kalmış halalar, teyzeler, rahibeler ya da cariyeler hep cinsel açıdan tanımlanan rollerdir. Birçok toplum bilimci artık nüfus sorununa bir çözüm olarak tanımı gereği çocuk sahibi olmamayı gerektiren değişik yaşama biçimleri önermektedirler. Richard Meyer, daha önce yalnız erkeklere özgü ün getiren bekar mesleklerinin, örneğin astronotluğun, artık kadınlara da açılmasını öneriyor. Meğer bu mesleklerin kadınlara açık olduğu durumlarda, örneğin hosteslik, mesleğin genellikle genç kadının cinsel çekiciliğinden temellendiğini, bu yüzden de daha iyi bir işe ya da evliliğe basamak olduğunu söylüyor. Sonra şunları ekliyor. Kadınların ev dışındaki çalışmaları konusunda o kadar çok sınırlama vardır ki, meslek rollerini sevimsizleştirerek kadınların %90 ya da daha fazlasını, daha iyi bir seçenek olarak ev kadınlığına iten kültür çapında bir komplonun varlığından kuşkulanıyor insan. Kültürümüzde hala var olan bekar mesleklerini, kadınları da içine alacak biçimde genişleterek, bu türden daha çok meslek yaratarak, böylesi meslekleri çekici kılacak teşvik programları hazırlayarak, ana baba olmayı istemeyen insanların sayısını kolaylıkla arttırabiliriz. 2. Birlikte yaşamı. Önceleri yalnız bohem ya da aydın çevrelerinde görülen, şimdi özellikle büyük kentte yaşayan gençler arasında gittikçe yaygınlaşan birlikte yaşama, geniş bir toplumsal uygulamaya dönüşmektedir. Birlikte yaşama, hangi cinsten olursa olsun, iki ya da daha çok eşin, süresi ilişkinin iç dinamiklerine göre değişen, yasal olmayan cinsel arkadaşlık anlaşmasının esnek toplumsal biçimidir. Bu eşlerin anlaşmaları kendi aralarındadır. Toplum buna hiç karışmaz. Çünkü anlaşmada üremenin de üretimin de bir eşin ekonomik bakımdan ötekine bağlılığın da yeri yoktur. Bu esnek birlikte yaşama biçimi birçok insanın yaşamının büyük bir kesiminde seçeceği standart bir birim olarak yaygınlaştırılabilir. Başlangıçta geçiş döneminde cinsel ilişkiler belki de çift başkalarıyla yaşamayı seçse bile tek eşli, tek ölçütlü bu durumda kadının istediği biçimde olacaktır. Kesinlikle cinsel olmayan toplulukların bir arada yaşamayı sürdürdüklerini de görebiliriz, oda arkadaşları gibi. Bununla birlikte birkaç kuşak boyunca aile dışı bir yaşam sürdürdükten sonra ruhsal cinsel yapımız öylesine kökten değişebilir ki, tek eşli çiftler ya da amaçlı bastırılmış ilişkiler bütünüyle tarihe karışabilir. Bunların yerine nelerin geçebileceğini ancak tahmin edebiliriz. Belki gerçek grup evlilikleri, grup evlilikleri arasında büyük çocukların da katıldığı cinsel ilişkiler, bilemeyiz. Önerdiğimiz iki seçenek, bekar meslekleri ve birlikte yaşama uygulanmaktadır. Ama ancak toplumumuzun genel akışının dışında ya da normal bireylerin yaşamlarının kısa dönemlerinde. Biz bu seçeneklerin daha çok insanı yaşamlarının daha uzun bir döneminde içine alacak, şimdi evliliği destekleyen kültürel teşvikleri bu alana aktaracak biçimde yaygınlaştırılmasını, sonunda bu seçeneklerin günümüzde evliliğin olduğu ölçüde yaygın ve onaylanan bir duruma getirilmesini istiyoruz. Peki çocuklar ne olacak? Herkes yaşamının bir döneminde çocuk istemiyor mu? İnsanların artık gerçekten çocuk isteme durumuna ancak şimdi geldikleri yatsınamaz. Ama bu isteğin ne kadarının gerçek bir çocuk sevgisinden doğduğunu, ne kadarının başka gereksinmelere aktarılabileceğini bilmiyoruz. Ana babalık zevkinin ancak çocuğu sakatlayarak elde edilebildiğini gördük. İnsan egosunu çocukları yoluyla doyurmaya kalkması, baba açısından adını, mülkünü, sınıfını, etnik kökenini ölümsüzleştirmek, anne açısından varlığını annelikle kanıtlamak, çocuğu yoluyla yaşamaya kalkmak, kendi yapamadıklarını çocuktan beklemek, sonunda ya çocuğu ya da ana babayı sakatlar ya da mahveder. İkisinin de kazanamadığı durumlarda her iki yanı da zedeler. Belki de ana babalığı öteki işlevlerinden sıyırıp ayırdığımızda, erkeklerde bile gerçek bir babalık içgüdüsü, küçüklerle kaynaşma yolunda yalın, bedensel bir istek çıkacaktır ortaya. O zaman hiçbir şey yitirmiş olmayacağız. Çünkü bizim özlediğimiz düzenin temel isteği, çocuklarla herhangi bir biçimde gerçek alışveriştir. Aslında ana babalık içgüdüsü diye bir şey varsa, bu içgüdü, bugünkünden daha özgür bir biçimde ortaya dökülecek, bugün ana babalığı cehenneme çeviren yüklerinden kurtulmuş olacaktır. Bir de tersini düşünelim. Ana babalık içgüdüsü diye bir şey olmadığını anlarsak ne olacak? Belki de toplum bunca zaman bireyleri çocuk sahibi olmaya, ana babalığa zorla hiçbir amacı olmayan bir takım ego çıkarları ekleyerek kandırıyordu. Belki bu eskiden kaçınılmaz bir zorunluluktu. Ama artık bu ego gereksinmelerini daha kestirme bir yoldan doyurmanın zamanı gelmiştir. Doğal üreme zorunluluğu sürdükçe tehlikesi daha az olan kültürel zorlamalar yaratabiliriz. Ama öyle görünüyor ki ana babalığa ego yatırımı yapmaktan vazgeçilirse yapay üreme geliştirilecek ve geniş ölçüde benimsenecektir. 3. Ev halkı. Ego çıkarlarının dürtülerimiz açısından ayıklanıp çıkarılmasından sonra çocuklara duyulacak gereksinmeyi karşılayacağına inandığım bir sistemi özetleyeceğim burada. Bir kişinin ya da bir çiftin yaşamlarının belli bir noktasında aile boyu bir birim içinde çocuklarla birlikte yaşamak istediğini düşünelim. Üreme artık normal bireyin yaşam amacı olmaktan çıksa da üremeye bağlı olmayan bekarlığın ya da grup yaşama biçimlerinin birçok insanı yaşam boyunca bazılarını ise yaşamlarının büyük bir kesiminde doyurmak üzere nasıl yaygınlaştırılabileceğini gördük. Bazı kimseler sürekli olarak topluluk içinde grup yaşamını seçebilirler. Bazıları ise bunu yaşamlarının belli bir kesiminde özellikle çocukluk evresinde denemek isteyebilirler. Böylece herhangi bir zamanda nüfusun belli bir kesimi üremeye bağlı toplumsal birimler içinde yaşamak isteyecektir. Aynı biçimde toplum da sayıca azalarak da olsa yeni bir kuşak yaratabilmek için üreme gereksinmesini sürdürecektir. Nüfusun bir kesimi kendiliğinden daha güvenilir bir seçkin grup oluşturacaktır. Çünkü bu insanlar genellikle bulunmayan bir seçme özgürlüğüne sahip olacaklardır. Günümüzde evlenip belli bir yaşta çocuk sahibi olmayanlar cezalandırılırlar. Yalnız kalırlar, toplumun dışına atılırlar, acı çekerler. Başka herkesin ömür boyu kuşaklara bölünmüş başlıca özellikleri şövenlik ve kapalılık olan ailelerde yaşadığı bir toplumun kıyısına itilir. Yalnız yaşamak ancak Manhattan'da kabul edilen bir şeydir. Bu bile tartışılabilir. Birçok kimse hala evliliğe, aile baskısıyla, mecbur kaldığı için, ekonomik nedenlerle, yaşama biçiminin seçimiyle hiç ilgisi olmayan daha başka nedenlerle zorlanmaktadır. Oysa yeni üreme birimimiz olan sınırlı anlaşmada, aşağıya bakınız, çocuğun bakımının ortadan kalkacak biçimde paylaşılmasından, ekonomik çıkarların bütünüyle ortadan kalkmasından, topluluğa katılan her üyenin bunu yalnızca istediği için yapmasından dolayı toplumsal birimlerdeki dengesiz üreme ortadan kalkmış olacaktır. Ben bu birime genişletilmiş aile değil de ev halkı diyeceğim. Aradaki ayrım önemlidir. Aile sözcüğü, biyolojik üremeyi, bir ölçüde cinselliğe bağlı iş bölümünü, böylece kuşaklara geçen geleneksel bağımlılıkları, bunun sonucunda ortaya çıkan egemenlik ilişkilerini düşündürür. Ailenin büyüklüğü, bu durumda genişletilmiş ailenin sayıca daha kalabalık olması, bu güç sıralamasını azaltsa da ailenin yapısal tanımını değiştirmez. Oysa ev halkı, belirsiz bir süre bir arada yaşamayı seçen, özel kişiler arası ilişkilere bağlı olmayan büyük bir insan topluluğunu gösterir. Ev halkı nasıl yaşayacaktır? Sınırlı anlaşma. Evliliğin yerine ev halkı düzeni geçerse, belki bu düzeninde gerekirse yasallaştırılması zorunluluğu doğacaktır. Çeşitli yaşlarda, 9 dipnot, ev halkı düzeninin başka bir iyi yanı da doğurganlık çağını geçirmiş yaşlı kişilerin istediklerinde ana babalığı bütünüyle tadabilmelerini sağlamasıdır. Çeşitli yaşlarda 10 ya da daha fazla istekli yetişkinden oluşan bir grup, hep birlikte bugün genç bir çiftin evlenme izni alırken yaptığı gibi yaşama izni için başvuracak belki bir çeşit tören yapacak, daha sonra da aynı biçimde ev kuracaktır. Bununla birlikte ev halkı olarak bir arada yaşama izni ancak belirli bir süre, belki 7 ila 10 yıl ya da çocukların büyümesi için gereken en az süre neyse o kadar geçerli olacaktır. Bu süre bizim şimdi düşündüğümüzden çok daha kısa olabilir. Bu sürenin sonunda gruptakiler birlikte yaşamayı sürdürmek isterlerse bu izni yenileyebilirler. Bununla birlikte hiçbir üyeden bu süreden sonra da anlaşmaya bağlı kalması beklenmeyecektir. Birimin üyelerinden bazıları gruptan ayrılabilir. Gruba yeni üyeler katılabilir. Birim bütünüyle dağılmaya da karar verebilir. Kısa süreli ev halkı düzeninin aşağı yukarı 10 yıl süren dengeli topluluk birimlerinin birçok iyi yanı vardır. Kuşaklar boyu geliştirilen aile şovenizmi, bir kuşaktan ötekine aktarılan ön yargılar sona erecektir. Çocukların yetiştirilmesi işine her yaştan insan katılacaktır. Birçok yaş grubu bir tek toplumsal birim içinde toplanacaktır. Kişilik, birkaç kişi ve bunların hep aynı olan kişilik yapıları yerine değişik kişilerin ilişkilerine açılacağından zenginleşecektir ve bunun gibi. Çocuklar. Her ev halkının belli bir yüzdesi, örneğin üçte biri çocuklardan oluşacaktır. Bunların başlangıçta ev halkı arasındaki çiftlerin biyolojik çocukları olmaları ya da ileride birkaç kuşak bir arada yaşayan ev halkının yetişkinlerin kendi çocuklarıyla özel bağlantılarını koparmalarından sonra yapay bir biçimde üretilmiş ya da evlat edinilmiş çocuklar olmaları hiç önemli olmayacaktır. Çocukların ilk bedensel bağımlılık dönemindeki en aza indirilmiş sorumluluk ev halkının tüm üyeleri arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Bu birim yapısı bakımından sağlam olsa da doğal çocuk doğumu yöntemleri uygulandığı sürece ev halkının bütünüyle özgürleştirici bir toplumsal düzen olamayacağını unutmamamız gerekir. 9 aylık bir gebelik dönemi geçiren annenin bütün o sıkıntıların ve rahatsızlıkların ürününü kendisine ait sayması beklenebilir. Senin için neler çektim bir bilsen gibi. Ama biz bu sahip olma isteğini kültürel destekleriyle birlikte ortadan kaldırmak istiyoruz. Öyle ki hiçbir çocuk a priori başka birisine üstün tutulmasın, her çocuk kendi başına sevilsin. Peki ya gebelik içgüdüsü diye bir şey varsa? Ben böyle bir şeyin olduğundan kuşkuluyum. Kültürel üst yapıyı bir kez ayıkladıktan sonra cinsel içgüdü diye bir şey bulacağız belki. Bu içgüdü de insanı normal olarak gebeliğe götürür. Sonra, belki yavrular doğduktan sonra da onlara bakma içgüdüsü diye bir şey doğuyor. Oysa gebelik içgüdüsü diye bir şey gereksizdir. Doğa, insanlığın üremeyi, denetimini almasını önceden planlamış olabilir mi? Ya gebeliği isteten yalancı nedenler bir kez ortadan kaldırıldıktan sonra kadınlar artık hiç çocuk yapmak istemezlerse ne olacak? Yapay üremenin henüz tam olarak geliştirilmediğini düşünürsek bu bir felaket olmaz mı? Oysa kadınların insan türüne karşı üremeyi sağlama konusunda hiçbir özel zorunlulukları yoktur.